Ayrım 9, sayfa 72. Ama ben hiçbir şey söylemedim, dedi Şivek Pöye'ye. Elbette yanınıza yaklaşmalarına izin vermedik ki. Ama bu kuş beyinli bir gazetecinin hayalini kısıtlayamıyor. Siz ne söylerseniz veya söylemezseniz söyleyin. Onlar sizin söylemeniz istedikleri şey söylediğinizi yazacaklardır. Şivek dudağını kemirdi. Peki dedi en sonunda. Eğer bir şey söyleseydim buna benzer bir şey olurdu. Ama tüm cetililer ne demek oluyor? Arzlılar bize cetililer diyorlar. Bizim güneşimize verdikleri alttan geliyor sanırım. Son zamanlarda popüler basın benimsedi. Sözcüğü kullanmak bir tür moda oldu. O zaman tüm cetililer Anares ve Uras anlamına geliyor. Sanırım dedi Paya özellikle göze çarpan bir ilgisizlikle. Şivek gazeteleri okumaya devam etti. Dev gibi bir adam olduğunu, tıraş olmadığını ve kırlaşan saçlarının bir yele her ne demekse oluşturduğunu, 37, 43 ve 56 yaşında olduğunu, yazdığı büyük fizik yapıtının adının parantez yazılışı her gazetede farklıydı. Eşit zamanlılık ilkeleri veya eş zamanlılık ilkeleri olduğunu, kendisinin Oda hükümetinden gelen bir iyi niyet elçisi olduğunu, et yemez olduğunu, ayrıca bütün Anaresliler gibi içki içmediğini okudu. Bu sonuncusunu okuduğunda dayanamadı, karnı ağrıyana kadar güldü. Vay canına, hayal güçleri gerçekten iyi çalışıyor. Kaya yosunu gibi su buharıyla yaşadığımızı mı sanıyorlar? Alkollü içmemenizi kastediyorlar, dedi Paya gülerek. Odacılar hakkında herkesin bildiği bir şey, sanırım sizin alkollü şeyler içmediğiniz. Doğru mu bu arada? Bazıları mayalanmış holum kökünden alkol elde ediyorlar, içmek için. Bilinçaltını özgürleştirdiğini öne sürüyorlar, tıpkı beyin dalgası eğitimi gibi. Çoğu kişi bu ikinciyi yeğliyor. Çok kolay ve hastalığa yol açmıyor. Burada sık mı görülür? İçmek sık görülür. Söz ettiğiniz hastalığı bilmiyorum. Adı nedir? Alkolizm galiba. Ha, anladım. Peki Anares'te çalışan insanlar biraz neşelenmek, dünyanın dertlerinden bir gecelik kurtulmak için ne yaparlar? Şivek anlamamış gibi görünüyordu. Biz bilmiyorum. Belki de bizim dertlerimizden kurtuluş yok. Tuhaf, dedi Paye. Dostça gülümsedi. Şivek okumaya devam etti. Gazetelerden biri bilmediği bir dildeydi. Bir diğeri ise tümüyle bilmediği bir alfabeyle yazılmıştı. Paya birincinin Tuğ'dan geldiğini, diğerinin ise Batı Yarıkürede bir devlet olan Bembili'ye ait olduğunu söyledi. Tuğ'dan gelen gazete iyi basılmış ve düzgün şekilliydi. Paya onun bir hükümet yeğeni olduğunu söyledi. Burada Ayo'da eğitimli kişiler haberlerini telefaks, radyo ve televizyondan, haftalık dergilerden alırlar. Bu gazeteler hemen hemen tümüyle alt sınıflarca okunur. Yarı cahiller tarafından, yarı cahiller için yazılmış şeyler, gördüğünüz gibi. Ayio'da basın tümüyle özgürdür. Bu da kaçınılmaz olarak bir sürü pisliğin ortaya çıkmasına yol açıyor. Tuğ gazetesi çok daha iyi ama yalnızca Tuğ Merkez Prezidiumunun söylenmesi istediği gerçekleri yazıyor. Tuğ'da mutlak bir sansür uygulanır. Devlet her şeydir, her şey de devlet içindir. Bir odacı için pek iyi bir yer sayılmaz, değil mi efendim? Ya bu gazete? Gerçekten bir fikrim yok. Bembili geri kalmış bir ülke. Sürekli devrimler oluyor. Bembil'den bir grup insan bize sendika dalga boyunda bir mesaj gönderdi. Ben Abenay'dan ayrılmadan az önce. Kendilerine odacılar diyorlardı. Ayio'da da böyle gruplar var mı? Hiç duymadım, Doktor Şivek. Duvar. Doktor Şivek artık karşılaştığı zaman duvarı tanıyordu. Duvar bu genç adamın cama yakınlığı, nezaketi ve kayıtsızlığıydı. Sanırım benden korkuyorsun, Paye, dedi ansızın gülerek. Korkuyor muyum efendim? Çünkü ben varlığımla devletin gereksizliğinin kanıtıyım. Ama korkacak ne var? Sana zarar vermeyeceğim. Kişisel olarak son derece zararsız olduğumu biliyorsun. Dinle. Ben bir doktor değilim. Biz ünvan kullanmayız. Benim adım Shireng. Biliyorum, kusura bakmayın efendim ama bakın, bizim değer yargılarımıza göre bu saygısızlık sayılır. Hoş kaçmıyor yani. Kendinden emin, bağışlanacağından emin bir özür dilemeydi bu. Beni kendine eşit kabul edemez misin? Dedi Shireng. ne bağışlama ne de kızgınlık duymadan izliyordu onu. Paye ilk kez şaşırıyordu. Ama gerçekten efendim, siz biliyorsunuz çok önemli bir kişisiniz. Alışkanlıklarını benim için değiştirmene gerek yok, dedi Şivek. Önemli değil, gereksiz bir şeyden kurtulmaktan memnun olacağını sanmıştım. Hepsi bu. İçeride 3 gün tıkılı kalmak Şivek'i fazla enerjiyle doldurmuştu. Bırakıldığında her şeyi bir anda görme hevesiyle refakatçilerine epeyce yordu. Onu önce 16 bin öğrenci ve öğretim üyesiyle başlı başına bir kent olan üniversiteye götürdüler. Yatakhaneleri, tiyatroları, toplantı odaları ve benzeri şeylerle odacı bir topluluktan pek bir farkı yoktu. Ancak çok eski, tümüyle erkeklerden oluşan, inanılmaz derecede lüks, federatif olmayan, yukarıdan aşağı hiyerarşik olarak örgütlenmiş bir yapıydı. Yine de, diye düşündü Şivek, bir topluluğa benziyor. Kendine farklılıkları anımsatmak zorunda kalıyordu. Tuhaf ölçüde şık, görkemli makineler olan kiralık arabalarla kent dışına çıktılar. Yollarda pek fazla araba yoktu. Araba kiralamak çok pahalıydı ve çok az kişinin özel arabası vardı. Çünkü vergiler çok ağırdı. Halkın özgür kullanımına bırakıldığı zaman yerine konulamayacak doğal kaynakları kurutma ve veya çevreye artık ürünlerle kirletme eğilimi gösterecek bu tür bütün lüksler yasalara ve vergilendirme yoluyla sıkı bir denetim altında tutuluyordu. Rehberleri bu konuyu biraz da gururla epeyce anlattılar. AIO yüzyıllardır dünyaya öncü oldu, diyorlardı. Ekolojik denetim ve doğal kaynakların yönetiminde. 9. bin yılın israfçılığı şimdi tarih olmuştu. Tek kalıcı etkisi bazı madenlerin yokluğunun çekilmesiydi. Bereket versin ki bunlar aydan ithal edilebiliyordu. Şivek arabayla ya da trenle dolaşırken köyler, çiftlikler, kasabalar görüyordu. Feodal dönemlerden kalma kaleler, eski imparatorluğun başkenti olan 4400 yıllık Aea'nın yıkık kuleleri, ekili alanları, gölleri, Aea'nın kalbi olan Avan bölgesinin tepelerinin ve kuzey göğünün Meitei sıra dağlarının beyaz dev doruklarını gördü. Toprağın güzelliği ve insanların sağlıklılığını onun için sürekli hayret uyandıran bir şeydi. Rehberler haklıydı. Uraslılar dünyalarını nasıl kullanacaklarını iyi biliyorlardı. Çocukken ona Uras'ın çürümüş bir eşitsizlik, haksızlık ve israf yanı olduğunu anlatmışlardı. Ama rastladığı ve gördüğü herkes en küçük köyde bile iyi giyinmiş, iyi beslenmiş ve beklediğinin tam tersine endüstrileşmişti. Somurtarak yapacakları işlerin emredilmesini beklemiyorlardı. Tıpkı Nerelesliler gibi yalnızca işleri yapmakla meşguldüler. Bu onu şaşırttı. Bir insanın çalışmak için doğal dürtüsü, inisiyatifi, kendiliğinden yaratıcı enerjisi, kaldırılıp yerine dışsal dürtü ve zorlama konduğunda tembel ve dikkatsiz bir işçi olacağını varsaymıştı. Ama bu sevimli tarlalara bakan, harika arabaları ve rahat trenleri yapanlar hiç de dikkatsiz işçiler değillerdi. Kârın çekiciliği ve saplantısı anlaşılan doğal inisiyatifin yerini onun inandırıldığından çok daha etkili olarak almıştı. Küçük kasabalarda gördüğü o güçlü, kendine güvenir havalı insanların bazılarıyla konuşmak, onlara örneğin kendilerini yoksul olarak mı gördüklerini sormak isterdi. Çünkü eğer yoksullar bunlarsa, bu sözcükten anladığı şeyi gözden geçirmesi gerekecekti. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Rehberlerinin görmesini istedikleri bütün o başka şeyler yüzünden. Aion'un diğer büyük kentleri bir günlük yolculukla ulaşılamayacak kadar uzaktı. Ama üniversiteden 50 kilometre uzaklıktaki New Essessia'yı sık sık götürülüyordu. Orada onuruna bir dizi davet verildi. Bunları pek sevmedi. Onun düşündüğü partilere pek benzemiyorlardı. Herkes çok nazikti ve fazla konuşuyordu. Ama önemli şeyler hakkında değil. O kadar çok gülümsüyorlardı ki tedirgin görünüyorlardı. Ama giysileri göz kamaştırıcıydı. Gerçekten de davranışlarında eksik olan tüm kaygısızlığı giysilerine, yiyeceklerine, içtikleri o bir sürü şeye, davetlerin verildiği saraylardaki odaların savurgan döşeme ve süslemelerine dökmüş gibiydiler. Ona New Essessia'nın görülmeye değer yerlerini gezdirdiler. 5 milyonluk bir kentti. Kendi gezegenindeki nüfusun 1/4. Onu yönetim meydanına götürüp yönetim merkezinin, Aioia hükümetinin toplanma yerinin yüksek bronz kapılarını gösterdiler. Senato'da bir tartışmayı ve yöneticilerin bir komite toplantısını izlemesine izin verdiler. Onu hayvanat bahçesine, ulusal müzeye, bilim ve endüstri merkezine götürdüler. Bir okula götürdüler. Orada mavi beyaz üniforma içinde sevimli çocuklar onun için "Ayyo" ulusal marşını söylediler. Mülkiyetçi bir ekonominin imalatını ve enerji üretimini ne kadar verimli olarak sürdürdüğünü görebilmesi için bir elektronik fabrikasına, tümüyle otomatik bir çelik imalat enesini ve bir nükleer füzyon santralini gezdirdiler. Devletin yurttaşlarını nasıl koruduğunu görebilmesi için yeni bir konut alanına götürdüler. Onu bir kayığa bindirerek tüm gezegenden gelen gemilerle dolmuş Sua Halicinin denizine götürdüler. Yüksek mahkemeye götürdüler. O da bütün bir gününü görülen hukuk ve ceza davalarını izleyerek geçirdi. Bu deney onu şaşırtıp dehşete düşürdü. Ama görülmesi gereken her şeyi görmesi ve gitmek istediği her yere götürülmesinden ısrar ettiler. Biraz çekinerek odanın gömülü olduğu yeri görüp göremeyeceğini sorduğunda onu hemen Sua ötesi bölgesindeki eski mezarlığa götürdüler. Hatta kötü ünlü gazetelerden gelen muhabirlerin orada uzun yaşlı söğütlerin gölgesinde durup basit, iyi korunmuş mezar taşına bakarken fotoğrafını çekmelerine bile izin verdiler. Laia Asio Odo 698-769. Bütün olmak parça olmaktır. Gerçek yolculuk geri dönüştür. Roderet'te Dünya Hükümetleri Konseyi'nin oturum yerine kuruluşun genel kuruluna hitap etmek için götürüldü. Orada yabancılarla arzdan ve hainden gelen elçilerle karşılaşacağını veya en azından onları göreceğini ummuştu. Ama program buna izin veremeyecek kadar doluydu. Yeni dünya ile eski dünya arasında özgür iletişim ve birbirini tanıma çağrısından oluşan konuşması üzerinde çok çalışmıştı. Konuşmadan sonra 12 dakika ayakta alkışlanmıştı. Saygın haftalık gazete konuşmadan olumlu söz ediyorlardı. Büyük bir bilim adamından insan kardeşliğini gösteren tarafsız ahlaki bir jest diyorlardı. Ama konuşmadan ne onlar ne de popüler gazeteler alıntı yapmadılar. Aslında Şivek alkışlara karşın kimsenin konuşmayı duymadığı sanısına kapılmıştı. Ona birçok ayrıcalık ve giriş izni verilmişti. Işık araştırma laboratuvarlarına, ulusal arşivlere, nükleer teknoloji laboratuvarlarına, NIO'daki ulusal kütüphaneye, MEAFET'teki hızlandırıcıya, DRIO'daki uzay araştırma kurumuna, Uras'ta gördüğü her şey daha fazla şey görmek istemesine yol açtığı halde yine de birkaç haftalık turist yaşamı yeterliydi. Hepsi o kadar büyüleyici, şaşırtıcı ve harikaydı ki en sonunda bunaltıcı olmuştu. Üniversitede yerleşmek, çalışmak ve bir süre için her şeyi yeni baştan düşünmek istiyordu. Ama son bir gezi yapmak için uzay araştırma kurumunu görmek istedi. Pay'e bu isteğin çok sevinmiş görünüyordu. Son zamanlarda gördüğü birçok şey eski, yüzyıllar hatta bin yıllar öncesinden kalma olduğundan onun için ürkütücüydü. Kurum ise tam tersine yeniydi. Son 10 yıl içinde günün modası olan savurgan ve zarif stilde yapılmıştı. Dramatik bir mimarisi vardı. Büyük renk blokları kullanılmıştı, yükseklikler ve uzaklıklar abartılmıştı. Laboratuvarlar geniş ve havadardı. Bitişteki fabrikalar ve makine atölyeleri görkemli Neosee üslubunda yapılmış, kemer ve sütunlardan oluşan direklerin arkasına yerleştirilmişti. Hangarlar dev, çok renkli, yarı saydam ve düşsel kubbelerdi. Orada çalışanlar ise tam aksine çok sessiz ve gerçektiler. Şive'yi her zamanki refakatçilerinden kurtarıp bütün kurumu gösterdiler. Üzerinde çalıştıkları deneysel yıldızlar arası yolculuk sisteminin her aşamasını bilgisayarlar ve çizim tahtalarından dev kubbeli hangarın içindeki kavun içi, mor ve sarı ışıkta devasa ve gerçek dışı gibi görünen yarı bitmiş bir gemiye kadar her şeyi gösterdiler. "O kadar çok şeyiniz var ki," dedi Şivek kendini gezdiren Oegoe adlı mühendise. "Çalışmak için o kadar çok şeyiniz var ve onları o kadar iyi kullanıyorsunuz ki bu harika bir şey. Eşgüdüm, işbirliği, girişimin büyüklüğü." "Geldiğiniz yerde bu boyutta bir şey beceremiyor musunuz?" Öyle mi?" dedi mühendis sırıtarak. "Uzay gemisi mi? Uzay filomuz göçmenlerin neredeyse 200 yıl önce Uras'tan geldikleri gemilerden, burada yapılan gemilerden oluşuyor. Yalnızca deniz aşırı tahıl taşıyacak bir gemi. Bir makine yapmak, bir yıllık planlamayı, ekonomimizin büyük çaba göstermesini gerektirir." Oegeo başını salladı. "Evet, mallarımız var, doğru. Ama biliyorsunuz, bütün bunları ne zaman hurdaya çıkaracağımızı, hepsini atacağımızı söyleyecek kişi sizsiniz." "Hepsini atmak mı? Ne demek istiyorsun?" "Işıktan hızlı yolculuk," dedi Oegeo. "Ani sıçrama, eski fizik olanaksız olduğunu söylüyor. Arzular olanaksız olduğunu söylüyorlar. Ama hainler ki ne de olsa şu anda kullandığımız motoru onlar yaptı, olanaklı olduğunu söylüyorlar. Yalnızca nasıl yapabileceklerini bilmiyorlar. Çünkü zaman fiziğinin yeni yeni bizden öğreniyorlar. Eğer bilinen herhangi bir dünyada bunu yapacak birisi varsa kuşkusuz bu sizsiniz Doktor Shrek. Shrek ona mesafeli bir bakış fırlattı. Işıltılı gözleri sert ve berraktı. Ben bir kuramcıyım, Oego. Tasarımcı değilim. Eğer siz kuramı sağlarsanız, ardışıklık ve eş zamanlılığı zamana ait genel bir anlam kuramında birleştirirseniz, o zaman biz de gemileri yaparız. Sonra Duras'tan ayrıldığımız anda, Arz'da, Hain'de veya bir sonraki galakside beliriveririz. O zaman bu tekne, mor ve kavun içi ışık şeritlerinde yüzen yarı bitmiş geminin belli belirsiz görünen iskeletine baktı. En az öküz arabası kadar eskimiş olacak. İnşa ettiğin gibi görkemli düşünüyorsun, dedi Shrek. Hala uzak ve gergindi. Oegeo ve diğerlerinin ona gösterip tartışmak istediği çok şey vardı. Ama biraz sonra alaycı amacı gütmediği baştan belli olan bir sadelikle ''Beni koruyuculara geri götürürseniz iyi olur sanırım.'' dedi. Öyle yaptılar. Karşılıklı samimiyet içinde vedalaştılar. Shrek arabaya bindi, sonra yeniden dışarıya çıktı. ''Unutuyordum.'' dedi. ''Dirio'da bir şey daha görecek kadar zamanımız var mı?'' ''Dirio'da başka bir şey yok.'' dedi Paye. Her zamanki gibi nazikti. Shrek'in mühendisler arasındaki 5 saatlik kaçaklığından duyduğu rahatsızlığı gizlemek için bayağı çaba gösteriyordu. Kaleyi görmek isterdim. Hangi kale efendim? Eski bir kale. Krallar zamanından kalma. Daha sonra hapishane olarak kullanılmıştı. O tür herhangi bir şeyin yıkılmış olması gerekir. Kurum bütün kasabayı yeniden kurdu. Arabaya girdiklerinde şoför kapıları kaparken Şifoilisk (parantez, Paye'nin keyfinin kaçmasının bir başka olası nedeni de olduğu onun varlığıydı) ''Niçin bir kale daha görmek istediniz Shrek?'' diye sordu. ''Şu ana kadar sizi epey idare edecek kadar eski yıkıntı gördüğünüzü sanmıştım. Trioya'daki kale, Odo'nun 9 yılını geçirdiği yerdi.'' dedi Shrek. Yüzü Oegeo ile konuştuğundan beri olduğu gibi gergindi. 747'deki ayaklanmadan sonra hapishane mektuplarını ve anatolojiyi orada yazdı. ''Korkarım yıkılmış.'' dedi Paye sempatiyle. Dirio, can çekişen bir kasabaydı. Kurum da orayı tümüyle yıkıp yeniden kurdu. Shrek başını salladı ama araba ırmak kıyısına bir ana yoldan Yeyu-Eyun kavşağına doğru giderken Seyisi ırmağının eğimi üzerinde ağır bir havası olan harap, amansız, siyah taştan yapılmış, kulesi yıkılmış bir yapı çıktı karşılarına. Uzay Araştırma Kurumu'nun göz kamaştırıcı, kaygısız yapılarına, gösterişli kubbelere, parlak fabrikalara, düzenli çimenlerle, patikalarla bu kadar az benzeyen başka bir şey herhalde bulunamazdı. Başka herhangi bir şey onların bu kadar renkli kağıda benzemelerine yol açamazdı. ''O kale şu olsa gerek.'' dedi Şifoilisk. Her zaman olduğu gibi patavatsız sözlerini en az istendiği zaman söylemek hoşuna gitmişti. ''Yıkılmış.'' dedi Paye. ''Boş olmalı.'' ''Durup bir göz atmak ister misiniz Shrek?'' dedi Şifoilisk. Şoförün pencesini tıklatmaya hazırlanarak. ''Hayır.'' dedi Shrek. Görmek istediğini görmüştü. Drio'da hala bir kale vardı. İçine girip Odo'nun 9 yılını geçirdiği hücreyi bulmak için yıkık koridorları araştırması gerekmiyordu. Hapishane hücresinin nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Yüzü hala gergin, soğuk yukarıya, şimdi neredeyse arabasının tepesinde duran ağır, karanlık duvarlara baktı. ''Uzun zamandır buradaydım.'' dedi kale. ''Ve hala buradayım.'' Kıdemli öğretim üyeleri yemekhanesindeki akşam yemeğinden sonra odasına döndüğünde yanmamış şöminenin önünde yalnız başına oturdu. Ayio'da mevsim yazdı. Yılın en uzun gününe yaklaşıyordu. Saat 8'i geçtiği halde hava kararmamıştı. Kemerli pencerelerin dışında gök hala Urras göğünün gündüz renginden hafif bir tonu, saf, yumuşak bir maviyi koruyordu. Hava yumuşaktı. Kesilmiş çimen ve yağmur ıslığa toprak kokuyordu. Korunun öte yanındaki ibadet evinde ışık vardı. Hafifçe kıpırdayan havada yumuşak bir müzik fısıltısı dolaşıyordu. Kuş sesi değil, insan sesiydi bu. Şivek dinledi. Birisi ibadet evinde, evinin orgunda sayısal armonilerle çalışıyordu. Sayısal armoniler Şivek'e herhangi bir ruh hastalığı olabileceği kadar yakındı. O da insanlar arası ilişkileri yenilendiğinde müziğin temel ilişkilerini yenilemeye çalışmamıştı. Her zaman zorunluluğa saygı duymuştu. Anarese yerleşenler insan yasalarını geride bırakmışlar ama armoni yasalarını birlikte getirmişlerdi. Büyük, sakin oda gölgelerle dolu ve sessizdi. Kararıyordu. Şivek çevresine, pencerelerin mükemmel çifte kemerlerine, parke zemininin hafifçe parlayan kenarlarına, taş şöminenin güçlü, belirsiz eğrisine, oranları hoşa giden panelli duvarlara baktı. Güzel ve insancıl bir odaydı. Çok eski bir odaydı. Kıdemli öğretim üyeleri evinin 400 yıl önce, 540 yılında Anares'e göçten 230 yıl önce yapıldığını söylemişlerdi. Oda doğmadan önce bu odada birçok bilgin kuşağı yaşamış, çalışmış, konuşmuş, düşünmüş, uyumuş ve ölmüştü. Sayısal armoniler yüzyıllar boyunca çimenin üzerinden korudaki kara yaprakların içinden süzülmüştü. Uzun zamandan beri buradaydım, dedi oda Şivek'e. Ve hala buradayım. Sen burada ne arıyorsun? Ayrım sonu.